Ayrım 19. Binbir Gece Masalları 8. Kitap. Sayfa 204. Balıkçı Cevder ya da Sihirli Heybe'nin Öyküsü. İşittim ki ey bahtı güzel şah, bir zamanlar adı Ömer olan ve ardılı olarak 3 çocuğu bulunan bir tacir varmış. Bunlardan birinin adı Salim, ikincisinin Selim, en küçüğünün ise Cevder imiş. Tacir bunları ergenlik yaşına ulaşıncaya kadar yetiştirmiş. Ama Cevder'i kardeşlerinden daha çok sevdiği için bunlar bu yeğlemenin farkına varmışlar. Kıskançlığa kapılıp Cevder'den nefret etmişler. Böylece zaten epeyce yaşlı bir adam olan tacir Ömer, iki oğlunun kardeşlerine karşı olan bu duygularını kendince anlamış ve günü gelip öldüğünde onun kardeşlerinden yana ıstırap çekmesini istememiş. Bu nedenle ailesinin üyelerini, kimi bilgi sahiplerini ve kadının buyruğuyla miras işlerini düzenlemekle görevli kişileri çağırtmış ve de onlara "Bütün mallarım ve dükkanlarımdaki tüm kumaşlar getirilsin." demiş. Ve kendisine bütün bunlar getirildiğinde "Ey saygın kişiler, yasaya uygun olarak bu malları ve kumaşları 4 kısma ayırın." demiş. Onlar da her şeyi 4 kısma ayırmışlar. Ve yaşlı adam her bir bölünmüş kısmı çocuklarının her birine vermiş. Son kısmı da kendisine saklayarak "Bütün bunlar benim malımdı ve bunları henüz yaşarken size bölüştürdüm. Böylece benden artık başka şey istemeyin ve öldüğümde de hiçbir anlaşmazlık çıkmasın." diye. Kendime ayırdığım bu 4. kısma gelince bununla ihtiyaçlarını karşılasın diye karıma kalacak demiş. Bir süre geçtikten sonra yaşlı adam ölmüş. Ama oğulları Salim ile Selim bölüşmeden kendilerine düşen payla yetinmek istememişler. Ve "Babamızın serveti senin eline geçti." diyerek kendisine düşen payın bir bölümünü Cevder'den istemişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 466. gece olunca demiş ki "Babamızın serveti senin eline geçti." diyerek kendisine kalandan bir bölümünü Cevder'den istemişler. Cevder de onlara karşı mahkemeye başvurmak ve bölünme sırasında evlerinde bulunan Müslümanların mahkemede tanıklık yapmalarını sağlamak zorunda kalmış. Onlar da bu tanıklığı yapmışlar ve kadı Cevder'in payından hak talep eden iki kardeşi böylece engellemiş. Ancak mahkeme masrafları Cevder ile kardeşlerinin elinde olanlardan bir kısmını yitirmelerine neden olmuş. Ama bu iki büyük kardeşi aradan bir süre geçtikten sonra Cevder'i yeni tertiplerle rahatsız etmekten alıkoymamış. O da yeniden onlara karşı mahkemeye başvurmuş, bu da yeniden mahkeme masrafları yüzünden ellerinde bulunanların biraz daha azalmasına neden olmuş. Ama bunlar hiçbir zaman o noktada kalmakla yetinmemişler ve bir üçüncü, sonra bir dördüncü mahkemenin huzuruna çıkarak mirastan kendilerine kalan her şeyi kadılara yedirerek bir kuru ekmek ve bir soğanı satın alacak meteliği kalmayan 3 fakir kişi olmuşlar. İki büyük kardeş Salim ile Selim bu duruma düşünce ve kendileri kadar sefalete düşmüş bulunan Cevder'den de isteyecek olanakları bulunmadığından analarına başvurarak tehdit ve yalvarışlarla onu kandırmakta ve soymakta başarı sağlamışlar. Zavallı kadın da ağlayarak gelip Cevder'i bulmuş ve ona "Kardeşlerim bana şunları ve şunları yaptılar ve mirastan bana düşen payı elimden aldılar." diyerek şikayette bulunmuş. Ve onlara uzun uzadıya beddualarda bulunmuş. Ama Cevder ona "Anne, onlara sakın beddua etme. Çünkü Allah her birinin davranışına göre cezalarını verecektir. Bana gelince artık kadı ya da başka yargıçlar önüne çıkmam. Çünkü dava açmak için para gerek. Ben de bütün paramı mahkemelerde tükettim. İyisi mi biz ikimiz susup oturalım. Zaten anne, senin benimle birlikte oturmaktan başka çaren yok. Benim yiyeceğim ekmek sana da yeter. Sen yalnızca bana dua et anneciğim. Elbet Allah seni beslemem için gerekli nafakayı bize verecektir. Kardeşlerime gelince, bırak onlar yaptıkları için yüce yargıçtan alacaklarını alsınlar ve şairin şu sözleri seni avutsun. Sağduyudan yoksun olan seni ezer. Buna sabırla katlan. Senin öcünü almak için zamandan başkasına güvenme. Ama kıyıcılıktan sakın. Çünkü bir dağ bir başka dağı ezerse ondan daha güçlüsü tarafından bir gün ezilir ve parçalanarak uçar. Cevder anasına güzel sözler söylemeyi, onu okşamayı ve yatıştırmayı sürdürmüş. Ve böylece gerçekten yatıştırıp kendi evinde kalmasını sağlamış. Ve kendisi de nafakasını çıkarmak için bir balıkçı ağı satın almış. Ve her gün Nil kenarında, Bulak'ta ya da bazen büyük göllerde, bazen de küçük göletlerde balık avlamaya gitmiş. Ve böylece kimi vakit günde 10 bakır metelik, kimi vakitte 20 ya da 30 meteliklik bir kazanç sağlar olmuş. Ve kendisi anasının ihtiyaçlarını karşılamaya başlamış. Böylece iyi yer, iyi içer hale gelmişler. İki kardeşe gelince onların hiçbir şeyleri yokmuş. Ne meslekleri, ne satacak bir şeyleri, ne de bir şey satın alacak paraları. Sefalet, çöküntü ve tüm uğursuzluklar onların nasibi olmuş. Ve annelerinden kaldırdıkları servet kısa zamanda tükendiğinden en sefil hallere düşmüşler. Ve her şeyden yoksun, çıplak, bahtsız dilenciler olmuşlar. Böylece analarına başvurup önünde alabildiğine alçalarak kendileri için işkence haline gelen açlıklarından şikayet etmişler. Anaların yüreği merhametli ve acılara dayanıksızdır. Onların anası da sefaletlerinden etkilenerek kendilerine artık kalmış ve de hemen tamamen küflenmiş kuru ekmek vermiş ve bir gün önceden kalmış yemekleri yedirmiş. Onlara çabuk yiyin ve kardeşiniz gelmeden önce buradan ayrılın. Çünkü sizi burada görürse hiç de memnun olmaz, yüreği bana karşı da daralır ve böylece bizi birbirimize düşürmüş olursunuz demiş. Onlar da çabucak yemeklerini yiyip bitirmişler ve çekip gitmişler. Ama günlerden bir gün annelerinin yanına geldiklerinde kadın da alışık olduğu gibi yesinler diye önlerine ekmek ve yemek çıkarmış iken tam o sırada Cevder çıka gelmiş. Anaları çok utanmış ve çok şaşırmış. Ve oğlunun kendisine kızacağı korkusu içinde başını önüne eğmiş ve mahcup gözlerle oğlundan yana bakmış. Ama Cevder kızıp aksilik çıkaracak yerde kardeşlerinin yüzüne gülmüş ve onlara ''Hoş geldiniz kardeşlerim ve gününüz hayırlı olsun. Nasıl oldu da böylesi kutsanmış bir günde gelip bizi görmeyi düşündünüz?'' demiş. Sonra boyunlarına atılmış, onları coşkuyla öpmüş ve de kendilerine ''Gerçekte sizi artık göremeyeceğim endişesiyle beni üzmüş olmanız sizin kusurunuz. Gelip de benim ve annemin hallerini hiç sormadınız.'' demiş. Onlar da ''Vallahi kardeşimiz gelip seni görememek bizim için de içimizi üzüyordu. Gelip sizi göremeyişimizin nedeni geçmişte aramızdan geçenlerden ötürü utanç duymamızdı. Ama şimdi sonsuz pişmanlık içindeyiz. Zaten bütün bunlar Allah cezasını veresice şeytanın eseriydi. Şimdi artık anamızla senin iyiliğinden başka bir şey düşünmüyoruz.'' demişler. Cevder de bu sözlerden çok etkilenerek onlara, ''Kardeşlerim, ben de sizin ikinizin iyiliğinizi düşünmekten başka bir şey yapmıyorum.'' demiş. O zaman annesi Cevder'e dönüp ona, ''Oğlum, Allah yüzünü ak çıkarsın ve refahını arttırsın. Çünkü sen bizim içimizde en yüce gönüllü olansın.'' demiş. Cevder de, ''Hoş geldiniz. Artık bundan böyle birlikte oturalım. Allah kerimdir. Hamdolsun evimizde her şey bol.'' demiş. Onlar da kendileriyle birlikte yemek yiyen ve geceyi evde geçiren kardeşleriyle uzlaşmışlar. Ertesi günde kahvaltıyı birlikte yapmışlar ve Cevder ağını yüklenerek ve Nasip Açıcı'nın cömertliğine güvenerek işine gitmişken iki kardeşi kendi başlarına gidip öğleye kadar bir yerlerde dinlenmişler ve öğleyin yemek yemek üzere analarının yanına dönmüşler. Cevder'e gelince o ancak akşam geriye dönmüş ve yanında gündelik kazancıyla ancak sağlayabildiği et ve sebze getirmiş ve böylece bir ay kadar birlikte yaşamışlar. Cevder gidip satmak üzere balık avlıyor ve kazancıyla anasını ve kardeşlerini doyurup rahatlarını sağlıyormuş. Ancak günlerden bir gün, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 467. gece olunca demiş ki, ancak günlerden bir gün Cevder ağını nehre atınca ve sonra da çekince onu boş bulmuş. O zaman kendi kendine, buralarda anlaşılan pek balık yok demiş. Avlanma yerini değiştirmiş. Ağını atıp çekince yine boş bulmuş. İkinci bir kez, üçüncü bir kez yer değiştirmiş ve bu tekrarlayarak sabahtan akşama kadar küçük bir balık bile avlamakta başarı gösterememiş. O zaman, aman ya Rabbi, artık suda balık kalmadı mı, yoksa başka bir nedeni mi var bunun diye haykırmış. Ve akşam olduğundan ağını sırtına vurmuş, Canı çok sıkkın, çok kederli ve içinde annesine ve kardeşlerine akşama ne yedireceğini bilememenin kaygısıyla eve doğru yürümeye başlamış. Böylece yürürken, her zaman eve dönerken akşamın ekmeğini almak üzere uğradığı bir fırının önünden geçiyormuş. Orada ekmek satın almak için kaynaşan müşteri kalabalığını görmüş. Paraları ellerinde ekmek almak için çırpınırlarken fırıncı onlara hiç aldırmıyormuş. Cevder de bir kenarda müşterilere bakarak ve içini çekerek kederli bir tavırla durmuş. O zaman fırıncı kendisine seslenerek "Hoş geldin ey Cevder, ekmeğe ihtiyacın var mı?" demiş. Ama Cevder sesini çıkarmamış. Fırıncı ona "Üstünde para yoksa da ihtiyacın olanı al, ödemen için sana zaman tanırım." demiş. O zaman Cevder de "Bana 10 meteliklik ekmek ver, rehin olarak ağım sende kalsın." demiş. Ama fırıncı, "Hayır ey fakir kişi, ağın senin ekmek kapındır. Eğer onu alırsam geçim kapını kapamış olurum. İşte sana her zaman aldığın miktarda ekmek. İşte benden yana da ihtiyaçlarını gidermek için 10 bakır metelik ve yarın ya Cevder bana 20 meteliklik balık getirirsin." diyerek yanıt vermiş. Cevder de "Başım üstüne, gözüm üstüne" diyerek onu yanıtlamış. Ve fırıncıya pek çok teşekkür ettikten sonra ekmeği ve 10 meteliği alıp bunlarla et ile sebze almış. Kendi kendine de "Yarın Tanrı bana borcumu ödeme çarelerini sağlar da kaygılarımı dağıtır" demiş. Ve eve dönmüş. Annesi her zamanki gibi yemek pişirmiş, Cevder de yemeğini yemiş ve uyumuş. Ertesi gün ağını almış ve evden çıkmak istemiş. Annesi ona "Sabah ekmeğini yemeden mi çıkıyorsun?" demiş. O da "Sen onu kardeşlerimle ye" diye yanıt vermiş. Ve nehre gidip yer değiştirerek ağını 1-2-3 kez fırlatmış. Bu böylece ikindi namazı zamanına kadar sürmüş ama hiçbir şey avlayamamış. O zaman işi daha fazla sürdürmeye yüreği el vermediğinden ağını sırtlamış ve son derece kederli yola koyulmuş. Eve dönmek için başka yol bulunmadığından fırının önünden geçmek zorunda kalmış. Fırıncı onu fark ederek yeniden ödünç olarak ekmek ve 10 metelik vermiş. Ve kendisine "Al bunları ve git. Talih sana bugün bir şey vermemişse yarın verir" demiş. Cevder özür dileyerek bunu kabul etmek istememiş. Ama fırıncı ona "Bırak yoksul kişi, benden özür dilenecek bir şey yok. Ve yarın da bir şey avlayamazsan utanmaksızın buraya gelir, istediğin süreyle ödünç alabilirsin" demiş. Böylece ertesi günde Cevder kesinlikle hiçbir şey avlayamamış ve fırıncının yanına gitmek zorunda kalmış ve bu talihsizliği 7 gün sürmüş. Bu sürenin sonunda yüreğini büyük bir keder kaplamış ve kendi kendine "Bugün Karun Gölü'nde avlanmaya gideyim, belki de kısmetim oradadır" demiş. Böylece Kahire'nin pek uzağında olmayan Karun Gölü'ne gitmiş ve tam ağını göle atmak üzereymiş ki kendisine doğru bir katıra binmiş olarak bir mağrıplının gelmekte bulunduğunu görmüş. Üzerinde olağan dışı güzellikte bir giysi varmış ve harmanisine ve başörtüsüne öylesine bürünmüş bulunuyormuş ki sadece tek bir gözü görünüyormuş. Katırın üzerindeki örtüsü ve koşumları da aynı şekilde altın işlemeli, kadife ve ipektenmiş ve sağrısında renkli yünden bir heybe varmış. Mağrıplı Cevder'in iyice yanına gelince katırından inmiş ve "Selam üzerine olsun ey Ömer'in oğlu Cevder" demiş. Cevder de "Senin de selam üzerine olsun ya Seyyidül Hac" diye yanıt vermiş. Mağrıplı "Ey Cevder, sana ihtiyacım var. Bana itaat etmek istersen büyük yararlar sağlayacak ve müthiş bir varlığa kavuşacaksın. Benim de dostum olacak, benim bütün işlerimi sen düzene sokacaksın" demiş. Cevder, "Hacı efendi, bana kafandan geçeni söyle ki sana sınırsız itaat edeyim" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine mağrıplı ona, "Kur'an'ın başında yer alan sureyi okumakla işe başla" demiş. Cevder de ona Fatiha suresini okumuş. O zaman mağrıplı heybesinden ipek kordonlar çıkarmış ve ona, "Ey Ömer'in oğlu Cevder, şimdi kollarımı bu ipek kordonlarla elinden geldiğince sıkı sıkıya bağlayacaksın. Sonra da beni gölün içine atacaksın. Bir süre bekleyeceksin. Eğer gövdemden önce gölden kolumun çıktığını görürsen, çabucak ağını göle at ve beni kıyıya çek. Ama suyun yüzünde ayağımın belirdiğini görürsen bil ki ölmüşümdür. O zaman benim için hiç tedirgin olma. Katırı heybesiyle al, tacirler çarşısına git. Orada Şemiya, Ahmet Nazif çevresinden aldığımız Şemiya adı, yurda tapta Şemun, Mardrus ve Lipman'da Şamaya olarak gösterilmiş. Adlı bir Yahudi'yi bulursun. Katırı ona bırak, sana 100 dinar verecek. Alıp yoluna gidersen ama bütün bunlar hakkındaki sırrı saklarsın. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 468. gece olunca demiş ki, ama bütün bunlar hakkındaki sırrı saklarsın demiş. Cevder de işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş. Ve kendisine boyna daha sıkı diyen mağrıplının kollarını bağlamış. Ve bu işi tam anlamıyla yapınca onu kaldırıp göle atmış. Sonra oturup bir süre olacağı görmek üzere beklemiş. Belli bir süre geçtikten sonra birdenbire sudan mağrıplının iki ayağının birden çıktığını görmüş. O zaman adamın ölmüş bulunduğunu anlayarak onun hakkında artık kaygılanmadan katırı almış ve tacirler çarşısına gitmiş. Orada söz konusu edilen Yahudi'yi dükkanının giriş yerinde bir iskemleye otururken görmüş. Yahudi katırı görür görmez hiç kuşku yok adam ölmüş olacak diye haykırmış. Ve sonra aç gözlülüğünün kurbanı oldu diye eklemiş. Ve başkaca bir söz söylemeksizin katırı Cevder'in elinden almış ve ona 100 altın dinar ödeyerek sırrı saklamasını tavsiye etmiş. Cevder Yahudi'nin parasını alarak çabucak her zaman ekmek aldığı fırıncıya gitmiş ve ona 1 dinar vererek kendisine işte sana olan borcumu ödüyorum efendim demiş. Fırıncı da ona hesap vererek daha 2 gün ekmek alacak kadar para artıyor demiş. Cevder oradan ayrılarak kasaba ve sebze satıcısına gitmiş. Her birine 1'er dinar vererek onlara bana gerekeni verin ve hesabı yapın. Paranın gerisi sizde kalsın demiş. Ve eti ve sebzeleri alıp hepsini eve taşımış. Orada kardeşlerini iyice acıkmış, annesinin onlara sabırla kendisini beklemelerini söylerken bulmuş. Bunun üzerine azıkları önlerine koymuş, onlar da gulyabaniler gibi bunların üzerine atılmış ve yemeğin pişmesini beklerken ekmekleri bütün bütün yutmakla işe başlamışlar. Ertesi gün evden ayrılmadan önce Cevder elindeki tüm altın paraları annesine teslim etmiş ve ona bunu yanında sakla ve hiçbir şeylere noksan olmaması için bunlardan gerektikçe kardeşlerime ver demiş. Sonra balık ağını alarak Karun Gölü'ne dönmüş. Tam işe başlayacağı sırada ilkine benzeyen zengin giyimli ve gösterişli şekilde koşumlanmış bir katıra binmiş, ikinci bir mağrıplının kendisine doğru ilerlediğini görmüş. Katırdan inip yere ayak basınca mağrıplı ona "Selam üzerine olsun ey Ömer'in oğlu Cevder" demiş. O da "Senin de selam üzerine olsun Hacı Efendi" diye yanıt vermiş. O da "Dün buraya sana bunun gibi bir katır üzerine binmiş bir mağrıplı geldi mi?" demiş. Ama Cevder adamın ölümünden kendisi sorumlu tutulur diye her şeyi kesinlikle yatsımasının doğru olacağını düşünerek "Hayır hiç kimseyi görmedim" diye yanıt vermiş. İkinci mağrıplı gülmüş ve ona "Ey zavallı Cevder, sen burada olup bitenlerden benim haberim olduğunu bilmiyor musun? Göle attığın, sonra da gidip katırını Yahudi Şemiya'ya 100 dinara sattığın adam benim kardeşimdi. Niye inkar ediyorsun?" demiş. O da "Her şeyi biliyorsan bana neden soruyorsun?" diye yanıt vermiş. Mağrıplı da "Çünkü ey Cevder, kardeşime yaptığın aynı hizmeti bana da yapman gerek de onun için" diye yanıt vermiş. Ve değerli heybeden büyük ipek bir kordon çıkararak Cevder'e vermiş ve ona "Beni bununla elinden geldiğince sıkı sıkıya bağla ve suya at. Eğer ilkin bacaklarımın dışarı çıktığını görürsen ölmüş olacağım. O zaman katırı alır, Yahudi'ye 100 dinara satarsın" demiş. Cevder "İlerle öyleyse" diye yanıt vermiş. Mağrıplı da ilerlemiş ve Cevder onun kollarını bağlayarak göle atmış. Adam suya gömülmüş. Birkaç dakika sonra iki bacağın sudan çıktığını görmüş ve mağrıplının ölmüş olduğunu anlamış. Ve kendi kendine "Öldü. Artık geri dönmez. Belasını buldu işte. İnşallah her gün bana bir mağrıplı gelir de suya atarım ve 100 dinar kazanırım" demiş. Ve katırı alıp Yahudi'yi bulmaya gitmiş. Onu gören Yahudi "İkincisi de öldü ha" diye haykırmış. Cevder de "Başın sağ olsun" diye yanıt vermiş. Yahudi, hırslıların ödülü budur işte diye eklemiş ve katırı alarak Cevder'e 100 dinar vermiş. O da anasının yanına giderek bunları ona teslim etmiş. Anası da ona ama oğlum bütün bu altın paralar nereden geliyor diye sormuş. O zaman Cevder olup biteni ona anlatmış. O da çok korkarak oğluna sen bir daha Karun Gölü'ne gitmesen iyi olur. Bu mağruplular yüzünden başına geleceklerden çok korkuyorum demiş. O da ama anacığım onların rızası olmadan kendilerini suya atmıyorum ki. Sonra suda boğuculuk mesleği bana her gün 100 dinar getirdikçe nasıl başka türlü davranabilirim? Vallahi ben artık sonuncu mağruplu benim ellerimle boğuluncaya kadar her gün Karun Gölü'ne giderim. Ta ki artık hiçbir mağruplu'dan iz kalmasın diye yanıt vermiş. Üçüncü gün Cevder Karun Gölü'ne dönmüş ve o anda şaşılacak kadar ilk ikisine benzeyen bir mağruplunun yaklaşmakta olduğunu görmüş. Ama bu giysilerinin zenginliği ve bindiği katırın koşumlarının süsü bakımından ötekileri geçiyormuş. Katırın terkisindeki heybenin iki yanında üzeri kapalı iki cam kavanoz varmış. Mağruplu Cevder'e yaklaşmış ve ona selam üzerine olsun ey Ömeroğlu Cevder demiş. O da nasıl oluyor da bunların hepsi benim adımı biliyor diye düşünerek selamını yanıtlamış. Mağruplu ona sormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.